Ayrım 16.
Güdümsüz danışma görüşünün öncüsü olan Rogers, 1951 sayfa 70, psikolojik danışmayı danışmanla, terapistle kurulan ilişkinin verdiği güven havası içinde, kişinin ben yapısının yumuşaması, daha önceden inkar edilmiş olan yaşantıların algılanması ve değişen benlik yapısına katılması süreci olarak görmektedir. Rogers'ın danışma kuramı, her bireyin doğuştan sahip olduğu büyüme, gelişme ve kendini gerçekleştirme gücünün uygun koşullar altında kendini göstereceği sayıltısına dayanmaktadır. Bireyin kendini yönetme kapasitesine ve hakkına sahip olduğu inancından hareket eden Rogers, psikolojik danışmada danışanla danışman arasındaki ilişkinin niteliğine büyük önem vermekte, danışmanın genel yönelişinin ya da tutumunun kullandığı tekniklerden çok daha önemli olduğunu savunmaktadır. Rogers ve izleyicileri psikolojik danışma ilişkisinde danışmanı bir otorite olarak görme eğilimine karşı çıkmakta, onu danışanı anlayan, kayıtsız ve şartsız kabul eden, kendi değer yargılarını ve dünya görüşünü aşılamaktan özenle kaçınan bir kişi olarak görmektedirler. Blocher'a göre, 1966 sayfa 5, psikolojik danışma, kendinden ve çevresine tepki verme tarzlarından haberli olması için bireye yapılan bir yardımdır. Psikolojik danışma ayrıca bireye davranışına kişisel anlam verme, geleceğe ilişkin bir takım değerler ve hedefler geliştirme ve açıklığa kavuşturmada yardım eder. McGowan ve Schmidt'e göre 1962 sayfa 3, psikolojik danışmayı karakterize eden özellikler şunlardır. 1. Psikolojik danışma iki kişi arasında cereyan eden bir öğrenme etkileşimidir. Metot ve amaçları yönünden bir uçtaki akıl vermeyle öbür uçtaki yoğun ve uzun süreli psikolojik tedavi arasında yer alır. 2. Psikolojik danışmaya gelenlere genellikle danışan denir. 3. Genel olarak anormal veya aşırı uyumsuzluk gösterenlerden çok normal kişilerle ilgilenir. 4. Genel olarak danışanların psikolojik danışmanın başlangıcında kaygı veya bunalım içinde olmaları beklenirse de bunlar genellikle psikolojik çöküntüden uzaktırlar. 5. Psikolojik danışma danışanları kendilerini anlama ve oldukları gibi kabul etmede ve bu anlayışın ışığı altında gizil güçlerini gerçekleştirmede yardımcı olmayı amaç edinmiştir. Bunu gerektiğinde danışanların tutum, görüş ve davranışlarında değişiklikler yaparak gerçekleştirir. 6. Dinleme ve konuşma temel metotlar ise de testler, sosyal ve biyografik materyaller, envanter ve anketlerde kullanılır. 7. Olumsuz ve bilinç dışı davranışlardan çok olumlu ve bilinçli davranışlar üzerinde durulmaktadır. Psikolojik danışmaya çok yakın bir psikolojik yardım biçimi olan psikoterapiyi, Schoben 1953 sayfa 120, hastanın heyecansal sıkıntısını hafifletmeyi ve davranışının bazı yönlerini değiştirmeyi amaçlayan ve iki kişinin karşılıklı konuşmasına dayalı, kendine özgü sosyal bir etkileşim olarak tanımlamaktadır. Aynı yazar psikoterapiyi danışan açısındansa şöyle tanımlamaktadır. Psikoterapi, hastanın heyecansal davranışlarını, duygu yüklü ihtiyaçlarını, bunalımlarını ve bunlara yol açan durumları terapistle sıcak, emin ve anlayışlı bir atmosfer içinde konuşmasına imkan veren sosyal bir ilişkidir. Psikolojik danışma, psikoterapiden farklı mıdır? Psikolojik danışmayı psikoterapiden ayırt etme işi henüz bir sonuca bağlanabilmiş değildir. Bazı yazarlar, örneğin Rogers, psikolojik danışmayla psikoterapiyi eş anlamlı terimler olarak kullanırken, bir kısım yazar iki kavramın birbirinden kesinlikle farklı olduğunu ileri sürmektedirler. McGowan ve Schmidt'e 1962 sayfa 3 göre, psikolojik danışma, acil çevresel problemlerin çözümü için bireylere bilgi vermeyi esas tutan nasihat etme işleminden ve bireyin davranışında veya kişiliğinde köklü değişiklikler yaratmak amacıyla danışanla daha yoğun ve uzun süreli ilişki kurma işlemi olan psikoterapiden farklı bir yardım şeklidir. Pepinski 1954 sayfa 3 de Psikolojik danışmanın nispeten köksüz problem vakalara, yani esas itibariyle dış çevreden gelen baskıların kurbanı olan ve henüz katı nörotik davranış örüntüleri geliştirmemiş kişilere verilmesi gereken bir yardım olduğu görüşünü savunmaktadır. Problemin niteliğini psikolojik danışmayı psikoterapiden ayırt etmede ölçüt olarak kullananlardan biri de Borden'dir, 1955. Yazara göre psikolojik danışmayı psikoterapiden ayıran özellik, birincide heyecansal ifade tonunun daha düşük olması, bir başka deyişle heyecansal faktörlere göre bilişsel ve akılcı faktörler üzerinde daha çok durulmasıdır. Maurer'de, normal koşullarda ortaya çıkan kaygının psikolojik danışmada ele alınabileceğini, bilinçaltı çatışmalardan kaynaklanan nörotik kaygınınsa psikoterapinin işi olduğu görüşündedir. Bu da danışmanın probleminin derecesinin ölçüt olarak alındığını göstermektedir. Maurer'a göre, psikolojik danışma kişilik yapısından kaynaklanmaya karar verme ve kişilik sorunlarıyla ilgilidir. Psikolojik danışmayı psikoterapiden ayıran husus, birincisinde yapılan yardımın yüzeysel oluşudur. Psikolojik danışma planlama ile ilgili konuları, karar verme sorunlarını ele alır. Psikoterapi ise derinlik psikolojisi ile ilgilidir ve terapistlerin müşterileri hasta kişilerdir. Blocher, 1966, psikoterapi ile psikolojik danışma arasındaki ayrımı, psikolojik danışmanın hedefleri açısından yapmakta ve psikolojik danışmanın gelişimsel, eğitici ve koruyucu, psikoterapinin ise çare bulucu, uyum sağlayıcı ve tedavi edici olduğunu belirtmektedir. Blocher, psikolojik danışma sürecini ve bu süreçte danışmanın işlevini belirlemek için şu 5 ölçütü geliştirmiştir. 1. Danışan hasta değildir ve bu nedenle davranış değişmesi hedefi akıl hastalığıyla bağdaşmamaktadır. Danışan kendinden haberli, hedefini belirleme gücüne sahip, karar verebilen ve kararlarının sorumluluğunu alabilen, yani iradesiyle davranışlarını değiştirebilen kişidir. 2. Gelişimsel danışma şimdi olana ve geleceğe yöneliktir. Gelişimsel yaklaşımla danışma yapan bir danışman, danışanın nerede olduğuyla değil, onun nereye gittiğiyle ilgilidir. 3. Danışan hasta değildir, bu nedenle danışman da transfer ilişkisine giren bir otorite figürü olarak rol oynamaz ve transfer yoluyla bir güç illüzyonu yaratmaya çalışmaz. O bir öğretmendir, belli bir hedefe giden danışana yol arkadaşlığı eden bir kişidir. 4. Danışman, danışan karşısında nötrdür, değerleri, inançları ve duyguları vardır ama sorulmadıkça bunları söylemez, sorulduğunda da saklamaz. Danışan karşısında belirsiz bir tavır alarak transferansı gerçekleştirmeye çalışmaz. 5. Psikolojik danışmanın amacı davranış değişmesidir, içgörü kazandırma değildir. Patterson, 1974, psikolojik danışma ile psikoterapi arasında bir ayrım yapmanın mümkün olamayacağı görüşündedir. Ona göre bu iki yardım şeklini birbirinden ayırmak için ileri sürülen ölçütler yapaydır. Örneğin, psikoterapinin hastalar, psikolojik danışmanın ise normal insanlar için uygun yardım şekilleri olduğu görüşüne, hasta ile normali ayıracak kesin bir çizginin var olmadığını ileri sürerek karşı çıkmaktadır. Patterson'a göre böyle bir ayrım yapılsa bile bir hastayı tedavi eden bir terapistin hastasını normal sınırına geldiği zaman danışmana havale etmesi pratik olmayan bir yoldur. Ayrıca bu yaklaşım bir danışmanın hasta ile ilgilenmesinin doğru olmadığını vurgulamaktadır. Oysa danışman hastaların uyum gösterme eğilimlerini pekiştirici ve sosyal olanaklarını geliştirici yardımlarda bulunabilir, işe ve mesleğe uyum sorunlarının çözümünde yardımcı olabilir. Patterson, psikolojik danışmanın bilişsel, durumsal ve yüzeysel, psikoterapinin ise duyuşsal sorunlarla ilgilendiği görüşüne de katılmamakta, davranışın biliş ve duyuş olarak ayrılamayacağı, meslek ve eğitim sorunlarının temelinde başlı başına duyuşsal özelliğimiz olan tutumların yattığını, öte yandan bir akıl hastasının da güncel sorunları olabileceğini belirtmektedir. Koruyucu ya da çare bulucu olma özelliklerinin de bu iki hizmet alanını birbirinden ayırmada yetersiz olduğunu belirten yazar, bir terapistin tedavi ettiği bir hastasını daha kötüye gitmekten kurtarmakla koruyucu bir işlevde bulunduğunu ifade etmekte ve sonuç olarak bu ikisi arasında ayrım yapmaya kalkışmanın gereksiz ve anlamsız olduğunu vurgulamaktadır. Bu tartışmalardan çıkarılabilecek sonuç, psikoterapi ve psikolojik danışma arasında gerek yöntemler gerekse kuramlar yönünden benzerlikler olmakla birlikte bu ikisinin aynı şeyler olmadığıdır. Psikoterapistler genellikle hastalarla, danışmanlarsa yine genellikle normal insanlarla ilgilenirler. Bir danışmanın ara sıra bir hastanın uyum sorunlarıyla ilgilenmesi onunla psikoterapi yaptığı anlamına gelmez. Danışman hasta ile ilgilenirken onun bozulmamış, geliştirilebilecek yönlerine ağırlık verir, psikoterapist ise günlük yaşamını sürdüren ve hasta kategorisine girmeyen bir kimseye yardım ederken daha çok ondaki bozulmuş yönlere dikkat eder. Burada sık sık kullanılan genellikle veya daha çok sözcükleri belki bu iki yardım şekli arasında bir ayrım yapmada yardımcı olacaktır. Psikolojik danışma, akıl ve ruh sağlığını koruyucu bir hizmet alanı olup, yardım verebileceği çevre psikoterapininkinden çok daha geniştir. Ancak yardım kısa süreli ve gelişime yöneliktir. Psikoterapistle psikolojik danışma hizmetlerinde çalışan kimselerin rollerinin ayrılmasında ve açıkça belirlenmesinde önemli yarar vardır. Psikoterapi özel bir gruba, hasta grubuna yardım hizmetidir ve terapi eğitimi gören adaylar stajlarını hastanelerde yapmaktadırlar. Buna karşılık psikolojik danışman adayları okullarda, huzur evlerinde, çocuk yuvalarında uygulama yapmaktadırlar. Eğitimleri arasında bu önemli farka dikkat ederek danışman ve terapistlerin çalışacağı kurumların ya da aynı kurumda görevlerinin belirlenmesi, özellikle psikolojik danışmanların yetki sınırlarını aşan sorunlara el atmamalarını sağlamak açısından büyük önem taşımaktadır. Psikolojik danışmada belli başlı yaklaşımlar. İnsan çevresinde ve kendisinde meydana gelen olayları açıklamak ve bunları denetim altına almak ihtiyacındadır. Çünkü insanın çeşitli olaylar karşısındaki tepkilerini bu olaylara verdiği anlam belirlemektedir. Her davranışın gerisinde davranışı başlatan bir ihtiyaç olduğu gibi, belli bir ihtiyacın doyurulmasında şu ya da bu davranış biçimini seçimin, şu ya da bu amaca yönelişin gerisinde insanın olayları açıklama ve yorumlama tarzı yatmaktadır. İster açıkça ifade edilmiş, bilinçli, sistemli bir çaba ile erişilmiş, düzenli ve gelişmiş bir kurama dayalı olsun, isterse kapalı, bulanık ve henüz dile getirilmemiş bir inanç olsun, her insan çevresinde olup bitenleri genel bir görüş çerçevesinde algılar. Bu genel açıklama kişiyi kaostan, şaşkınlıktan kurtarır, neyin algılanacağını, algılananların nasıl sınıflandırılacağını ve onlara nasıl tepkide bulunacağını belirler. Bilimsel araştırmalar sonunda elde edilen bulguların sistemleştirilmesiyle varılan bir takım genel açıklamalara kuram adı verilmektedir. Psikolojik danışma ve psikoterapi alanında ortaya atılan kuramları tek tek açıklamaya bu kitabın amacı ve kapsamı göz önüne alındığında gerek de yoktur, imkan da. Onun için burada sadece psikolojik danışma ve psikoterapi yardımının amacını ve tekniklerini açıklayan bazı görüşler genel hatlarıyla verilmiştir. Bunlar psikanalitik, davranışçı ve insancı ekoller ve bilişsel yaklaşımlardır. Psikanalitik görüşün psikolojik danışma uygulamaları ile ilişkisi çok zayıftır. Ancak Freud'un görüşleri çağımızın hemen pek çok psikoterapi ve psikolojik danışma yaklaşımlarına temel teşkil ettiği için psikanalitik kurama da kısaca yer verilmiştir. Bu kuram ve yaklaşımlar Ford ve Urban 1969, Karkoff ve Berenson 1970, Corey 1971, Arbuckle 1975, Ivy ve Downing 1980'den yararlanarak kısa özetler halinde açıklanmaya çalışılmıştır. Psikanaliz. Freud tarafından geliştirilen psikanalitik kuram, her şeyden önce bir kişilik kuramıdır. Burada Freud'un kişilik yapısı ve işleyişi hakkındaki görüşleri çok kısa olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Freudiyen psikanalitik kuramda kişilik birbirinden farklı fakat birbiriyle etkileşim halinde olan üç kısımdan meydana gelmektedir. Bunlardan biri ve ilki kişiliğin özünü meydana getiren ve insanın ham tabiatını temsil eden iddir. İd, içgüdüler, iç tepiler, istek ve iştahlar halinde kendini ifade eden psişik enerji deposu, asıl psişik gerçektir. İd, bir dış uyarım ya da iç tepi sonucu organizmada gerilim düzeyi yükseldiği zaman gerilimin boşaltılması için organizmayı harekete geçirir. Davranışın sonunda gerilim azalır. Örneğin açlığın yarattığı gerilim yiyecekle giderilir, organizma rahatlar. Bu gerilim azaltma ilkesine haz ilkesi denir. En ilkel düzeyde organizma birincil süreç adı verilen refleks tepkiler ya da arzu edilen nesnenin zihinde canlandırılması ile gerilim azaltmaya çalışılır. Ancak birincil süreçler organizmanın isteklerini karşılamada yetersizdir. Bu durumda kişiliğin ikinci kısmı olan ego, ben oluşmaya başlar. Ego, idin isteklerini yerine getiren bir yürütme organı olup, fonksiyonunu yerine getirebilmek için öğrenme, hatırlama, akıl yürütme gibi zihin fonksiyonlarını işe koşar, hangi isteğin hangi yollarla en iyi şekilde doyurulacağını araştırır, engelleri aşmak için problem çözme gücünü kullanır. Ego, gerçeklik ilkesine göre çalışır ve her durumda dış gerçeği dikkate alır. İdin isteklerini karşılama girişimlerinde egonun karşısına çıkan bir engel de süperego adı verilen kişiliğin toplumsal yönüdür. Süperego, çocuğa anne ve babasıyla yakın çevresi tarafından ceza verme ve ödüllendirme teknikleriyle kazandırılan değerleri, yasakları temsil eder. Çocuk, ana ve babasının öğrettiği bu değerleri benliğine mal eder, özümler, introjection ve davranışlarını buna göre ayarlar. Bilinç, bilinçaltı ve bilinç dışı. İnsanın belli bir anda farkında olduğu iç ve dış uyarıcılar bütünü bilincin içeriğini oluşturur. Fikirlerin çağrışımıyla kolaylıkla hatırlanabilecek zihin muhtevası zihin bilinçaltı katmanında bulunur. Bilinç dışı ise mantıklı bir düzeni olmayan birbiriyle çelişik içgüdü ve arzulardan, ilkel ve çocuksu dürtülerden oluşan zihin kısmıdır. İd muhtevasının çoğu, ego ve süperego muhtevalarının bir kısmı bilinç dışında bulunur. Kişinin davranışlarının kendisi tarafından bilinmeyen köklerini oluşturan bilinç dışı, Freud'un üzerinde en çok durduğu bir kavramdır. İçgüdüler ve bilinç dışı. Freud'a göre içgüdü, instinct ya da doğru deyişle güdü, bedenden gelen bir uyarımın psikolojik ifadesidir. Güdüler kişiyi davranışa sevk etmekle kalmaz, davranışın yönünü de belirler. Bir isteğin, id başlattığı bir davranışın hedefine ulaşabilmesi, yani gerilimi gidermesi, hedefin erişilebilirliğine bağlıdır. Çok kere hedef bazı fiziksel ve toplumsal engelleri kaldırmakla erişilebilir. Bu da egonun problem çözme çabalarıyla gerçekleşir. Bazı güdülerin doyumu toplumda çok sıkı kurallara bağlanmış olabilir. Süperego tarafından engellenen güdünün doyumuna tahsis edilmiş olan psişik enerji, yön değiştirerek displacement, başka bir hedefe yönelebilir. Obje değişimi mekanizması ile bazen ilkel ve yasaklanmış bir güdünün doyumuna ayrılan enerji, toplumca beğenilen bir hedefe de yönelebilir. Yüceltme. Yetişkini karakterize eden ilgiler, tercihler, değerler, tutumlar bu yolla gelişmektedir. Freud, içgüdüleri hayat, libido ve ölüm, destrudo güdüleri olarak iki kategoride toplamıştır. Hayat güdüsü, organizmanın varlığını sürdürmek için giriştiği çabaları ifade eder. Freud bundan başka, insanda ilkel bir kendini yıkma, yok etme güdüsünün varlığını kabul etmektedir. Bu güdünün amacı organizmanın biyolojik bütünlüğünü bozup onu inorganik aslına dönüştürme eğilimidir. Kendini yok etme eğilimi yön değiştirerek başkalarını yıkma ve yok etme şekline dönüşebilmektedir. Böylece saldırganlık güdüsü, ölüm güdüsünün bir görünümü olarak kabul edilebilir. Toplum yaşamı her bireyin bütün güdülerini olduğu gibi ifade etmesine ve doyurmasına izin vermemektedir. Özellikle hayat güdülerinden cinsel güdü ve ölüm güdülerinden saldırganlık toplumda katı yasaklarla karşılaşmaktadır. Bir güdünün doyumu için yapılan girişim toplumun katı yasakları ile karşılaşırsa, egonun yön değiştirme çabaları da yetersiz kalırsa, o zaman bu güdü bilinç dışına itilir ve psişik enerjinin önemli bir kısmı o isteği bilinç dışında tutmaya tahsis edilir. Doyurulmayan arzular, istekler ve bunlara bağlı düşünce ve yaşantılar, bilinç altında karışık bir yumak, kompleks oluştururlar. Bunlar bilincin zayıfladığı ve sansürün kalktığı zamanlarda, rüyalar ve hastalıklar, semboller halinde açığa vurulurlar. İnsanı anlamak demek, bu sembollerin ifade ettiği ve bilincin derinlerindeki doyurulmamış arzuları keşfetmek demektir. Psikanalitik tedavi kompleksleri çözerek doyurulmamış arzuları bilince çıkarma ve onlara uygun doyum yolları bulma sürecidir. Freud, kişiliğin çatısının hayatın ilk 5-6 yılında oluştuğunu, bu yıllarda geçirilen yaşantıların yetişkin davranışlarının önemli belirleyicisi olduğunu kabul eder. Bu anlamda deterministik bir yaklaşımı temsil eder. Hayatın ilk yıllarında anne ve baba ile ilişkilerin tümü, bireyin ileride karakterini belirleyen en önemli faktördür. Sert ve bastırıcı bir eğitim, katı bir süperegonun oluşmasına yol açacaktır. Böyle bir kişi, doğal isteklerini daima bilinç dışında tutmaya çaba gösterecek, onlara uygun çıkış yolları bulabilme, irdeleme, ego düzeyinde ele alma cesaretini bile bulamayacaktır. İstekleri hiç engellenmeyen bireyde ise süper ego oluşamayacak, antisosyal eğilimler gelişecektir. Freud, kaygıyı bir gerilim durumu, açlık, seks gibi bireyi davranışa sevk eden bir güdü olarak görmekte,